Ayrım 20.
İki katlı taş bina çitlerle çevrili ağaçlıklı arazinin tam ortasına yapılmıştı. Kahvaltı masası evin önüne rengarenk güllerin arasında gökyüzüne uzanan devasa bir ceviz ağacının altına kurulmuştu. Esra masada oturmakta olan iki yaşlı adamla elinde kahvaltı tepsisi taşıyan orta yaşlı bir kadının kendilerine bakmakta olduğunu gördü. Gözlüklü olan babam diye açıkladı David. Yalnız mı yaşıyor burada? Ayakta dikilen Gülsüm bacı bakıyor ona. Eşim, çocuklarım da gelir zaman zaman. Duraksadı, Esra'ya bakarak çapkınca gülümsedi. Ama şimdi onlar tatilde. Anlayacağınız yaz bekarıyım. Öteki kim diye sordu Esra, bekarlığı ile ilgilenmediğini belirtmek için. Sakıp amca, babamın arkadaşı, Antep eşrafından Kurtuluş Savaşı gazisi ve emekli öğretmen. Volkswagen eve yaklaşmıştı. Sol taraftaki akasya ağacının altındaki gölgelikte durdu. Motoru stop eden David, onun geleceğini bilmiyordum diye sürdürdü sözlerini. Keçi gibi inatlaşacaklar yine. Geçinemiyorlar mı? Geçinemezler. Birinin ak dediğine öteki kara der. Eskiden babam pek uymazdı Sakıp amcaya, yaşlandıkça daha çok takılmaya başladı. Ne zaman karşılaşsalar mutlaka bir tartışma çıkar aralarında ama yine de birbirinden vazgeçmezler. Çok eski ahbaplar, Amerikan Koleji'nde birlikte okumuşlar. Yaşayan başka arkadaşları da yok. Biri ölse öteki çok yalnız kalacak. Yine de Sakıp amca bugün gelmese iyi olurdu. Belki de arkadaşının evde tek başına sıkıldığını düşünmüştür. Karşılık yerine sessizce başını salladı David. Bahçeden geçerek gül kokularının sindiği koyu gölgelikte mükellef bir kahvaltıyla donatılmış masaya yaklaşınca iki yaşlı erkek saygıyla ayağa kalktılar. Saçları tümüyle dökülmüş, yüzü kırış kırış olmasına karşın mavi gözleri cin gibi parlayan Nicholas bir adım öne çıkarak elini Esra'ya uzattı. Merhaba, ben emekli doktor Nicholas. Esra yaşlı adamın mor damarları iyice belirginleşen elini sıkarken kendini tanıtmayı unutmadı. Bu bey de yaşlı arkadaşım Sakıp dedi, düzgün takma dişlerini ortaya çıkaran muzip bir gülümsemeyle. Sakıp'ın bir bastona dayanarak durduğunu ilk o zaman fark etti Esra. Yaşlı adam titreyen elini genç kadına uzatarak arkadaşının eksiğini tamamlarcasına "Emekli tarih öğretmeni Sakıp" dedi sözcüklerin üzerine basa basa. Tümüyle beyazlaşmış saçları delikanlılık günlerindeki gibi sıktı ama yer yer küçük koyu lekelerle bezenmiş esmer yüzündeki kahverengi gözleri sanki önüne bir perde çekilmişçesine grileşmişti. Yaşlı adamın kendisine fazla sokulduğunu hisseden Esra biraz geriledi. "Bu kadar yaklaştığım için kusura bakmayın kızım," diye açıkladı yaşlı adam. Çökmüş bedeninin tersine sesi hala gür ve toktu. "Bizim torunun oğlu gözlüğümü kırdı. Yaklaşmadan göremiyorum. İnşallah sizi rahatsız etmem." Başıyla Nicholas'ı işaret ederek ekledi. "Biz bu adamla pek geçinemeyiz ama telefonda Esra Hanım'la eskilerden konuşacağız deyince dayanamadım geldim." "İyi yapmışsın Sakıp amca," dedi araya giren David. "Babamın unuttukları varsa sen tamamlarsın." Nicholas titreyen elleriyle konuğuna karşısındaki iskemleyi gösterdi. "Buyurun şöyle oturun." Otururken Gülsüm bacıyla göz göze geldi Esra. "Hoş geldiniz," dedi kadın utangaç bir tavırla. Gülsüm'ün de ısrarlarıyla hemen kahvaltıya geçildi. Baldan ev yapımı kayısı reçeline, katı Antep peynirinden tuluma, zeytin piyazından semizotu salatasına kadar birbirinden nefis yiyeceklerle süslenmişti masa. Tabaktakilere özlemle bakan ama pek bir şey yiyemeyen iki yaşlı kafadar çok geçmeden ahiret sorularına başladılar. İstanbul'un hangi semtinde oturuyordu, hangi okulu bitirmişti, kaç yıldır arkeologluk yapıyordu, Fırat kenarındaki kazı ne kadar sürecekti? Esra bir yandan karnını doyururken bir yandan da sorulara kısa ama net yanıtlar yetiştirdi. Kahvaltı boyunca böyle sürdü bu. Gülsüm bacının kahvaltı masasını toplamasından, yaşlılara birer bardak limonlu ıhlamur, konukla David'e ise birer fincan sade kahve getirmesinden sonra konuya geçilebildi. "Son iki cinayetin benzerlerinin 78 yıl önce işlendiğini söylemişsiniz Mr. David'e," dedi Esra. Bakışları yaşlı doktorun üzerinde kenetlenmişti. "Bundan emin misiniz?" "Eminim tabii," dedi Nikolas. "Olanları Sakıp da hatırlar. Bundan 78 sene evveldi. Aklım beni yanıltmıyorsa 1921 senesi olmalı." "1339 senesi mi?" diye sordu gözlerini kısarak arkadaşına bakan Sakıp. "Yok canım, hicri takvime göre 1340. "Hatırladım. Antep kuşatma altındaydı. Allah bir daha göstermesin. Ne günlerdi onlar." "Kuşatmadan sonrasını söylüyorum," diye uyardı arkadaşını. Tamam, direnişin kırıldığı Antep Kuvvetler Komutanı Özdemir Bey'in Fransız çemberini yarıp kent dışına çıktığı günler." Yok, ondan da sonrasını," diyerek yeniden düzeltti Nikolas. "Londra konferansında Antep'ten Fransızların çekilme kararının alınmasından sonrasını söylüyorum." Sakıp sinirlenmeye başlamıştı. "Anladım canım. Ermenilerin kaçmaya başladığı dönemi anlatıyorsun. Şimdi bildin. İşte o günlerdi. Ermenilerin çoğu 1915'tekine benzer bir sürgünden korkup malını mülkünü elden çıkarmış, Suriye'nin yolunu tutmuştu." "Tutar tabii," diye söylendi Sakıp. "Fransızlar Antep'e girerken millete nispet eder gibi onları marşlarla, bayraklarla karşılarken, onların üniformalarını giyip çalım satarken düşüneceklerdi sonunu. Ne bilsinler, kurtarıcılarının geldiğini sanıyorlardı. Neyse, geçelim bunları," dedi Nikolas boğazını temizleyerek. "Nerede kalmıştık?" "Evet, Ermeniler çekilmeye başlamışlardı ancak sizin kazı yaptığınız kasaba ve çevresinde kaçamayanlar da vardı. 1915'te Tehcir'de kendilerine dokunulmadığını gören 5-6 aile bu defa da başlarına bir şey gelmeyeceğini sanarak bölgeyi terk etmemişlerdi. Kilisenin papazı Kirkor, şimdiki Göven köyü civarında geniş toprakları olan Ohannes ağayla bakırcı ustası Garo da onlardandı. İşte bu üç adam Fransızların çekilmesinden bir hafta sonra hunharca öldürüldü. Papaz Kirkor, şimdi cami olan kilisenin çan kulesinden aşağıya atıldı. Ohannes Ağa Göven köyü yolunda öldürülerek kesik başı kucağına bırakıldı. Garo usta ise dükkanının içindeki kirişe asıldı." "Çok tuhaf," diye mırıldandı Esra. "İlk iki cinayet tıpkı Hacı Settar'la Reşat Ağa'nın ölümüne benziyor. Peki cinayeti işleyenler tutuklanmadı mı?" "Tutuklanmak mı? O günler savaş günleri. Ermeniler düşman olarak görülüyor. Kimi tutuklayacaklar?" "O hengamede kim suçlu, kim suçsuz nereden bileceksin?" diye lafa karıştı Sakıp yine. "Bırak şimdi Sakıp. Kimlerin suçlu olduğu belli. Galeyhane gelen bir grubun herkesin gözleri önünde onları katlettiği halkın arasında söylenip duruyordu. Özellikle de dün öldürülen Reşat Türkoğlu'nun dedesi Kürt İsfendiyar'ın başı çektiğini herkes görmüştü. Nitekim sonra da Kürt İsfendiyar Ohannes Ağa'nın toprağına el koyup kendisi ağa olmadı mı?" "Ben onu bunu bilmem," diye çark etti yaşlı adam. "Etme bulma dünyası. Çalma kapımı çalarlar kapını. Ermeniler rahat dursaydı bunlar olmazdı." Sakıp'ın söyledikleriyle fazla ilgilenmedi Esra. "Öldürülen kişilerin ailelerine ne oldu?" diye sordu. "Ohannes aile bakırcı ustası Garo'nun ailesini bilmiyorum ama papaz Kirkor'un ailesi Beyrut'a kaçmış. Adamın genç bir oğlu varmış, bir de küçük kızları. Delikanlı çocuğun kendilerine ayak bağı olacağını anlayınca kız kardeşini iyi bir komşusuna bırakıp annesiyle Beyrut'a kaçmış. Oradan da Fransa'ya geçmişler," diye konuşmasını sürdürürken, "Aileleri niye sordunuz?" diye atıldı David. "Cinayetleri onlardan birinin işlediğini mi düşünüyorsunuz?" "Hiç kendinizi yormayın," dedi Sakıp ona sorulmuş gibi. "Bu işi yapan teröristlerdir. O soysuzlar da memleketi bölmeye çalışıyorlar. Her gün pusu, her gün şehit, alçak herifler. Sanki Ermenilerden az çekti bu millet." "Ermeni de sizden az çekmedi ama," dedi altta kalmaya niyeti olmayan Nikolas. "Bir onlar, bir siz karşılıklı boğazladınız birbirinizi." Babasının bu sözleri David'i de rahatsız etmiş gibiydi. Esra'nın tepkisini anlamak için dönüp baktı. Ama genç kadının aklı 78 yıl önce işlenen cinayetlerle bugünküler arasındaki benzerliğe takılmıştı. Duyan da söylediklerini gerçek sanacak dedi bastonuna sımsıkı sarılan Sakıp. Dostluğu, kardeşliği önce onlar bozdular. Onları kabul etmiştik, yan yana kardeşçe yaşıyorduk. Ne dinlerine karışırdık ne dillerine. Antep'teki en büyük ibadet yeri onların Meryem Ana Kilisesi'ydi, yalan mı? Ama sonra acımasızca sürdünüz onları. Sizin yüzünüzden diye köpürdü Sakıp. Kışkırttınız, kendi devletinizi kurun dediniz. O avanaklar da kanıp bizim arkamızdan oyun çevirmeye kalktılar. Amerikalıları karıştırma dedi Nikolas. Futbol maçında kendi takımını savunan bir taraftarın tatlı saldırganlığı vardı tavırlarında. O işi yapan İngilizler, Ruslar, bir de Fransızlar. Biz kimseyi kışkırtmadık. Sakıp öfkeyle bastonunu yere vurdu. Yalan, siz de işin içindeydiniz. Esra'ya dönerek devam etti. Yalan söylüyor kızım. Bunların Amerika'dan binlerce kilometre uzakta ne işleri var? Bunu Esra da merak ediyordu. Kusura bakma dedi yaşlı adam David'e. Sözüm sana değil. Artık sen bizden sayılırsın, diyeceklerimi sakın üstüne alma. Yeniden Esra'ya döndü. Geçen asrın başında Protestanlar American Board dedikleri bir teşkilat kurdular. American Board of Commissioners for Foreign Missions diye uzun ismini söyledi Nicholas, arkadaşını kızdırmanın keyfini çıkararak. Tamam, sözümü kesme diye payladı Sakıp. Senin anlayacağın bunlar bizim gibi yabancı ülkelerde kendi dinlerini yayacaklar. Sanki bize sormuşlar gibi board'u kurar kurmaz da programlarını Antep'e almışlar. Kurulur kurulmaz değil diye yine araya girdi Nikolas, belleğinin hala sağlam olduğunu kanıtlamak istercesine. Board 1810'da kuruldu. Antep ise 1819'da programa alındı. Anladık, sus artık. Her neyse kızım, senin anlayacağın adamlar ince hesap yapmışlar. Mehmet Akif'in tek dişi kalmış canavar dediği müstemlekecilerin, o sağlam dişi işte bu Amerika. Hıyanet içinde olan bizim Osmanlı da Amerika'yı en ziyade müsaade-i mazhar ülke kabul edince, bunlar istedikleri gibi at oynatmaya başladılar memleketimizde. At oynattık da ne kötülük ettik size. Okul açtık, hastane kurduk, hayır işleri yaptık. Doğru ama niye açtınız? Ülkeyi bölmek, Osmanlı'nın topraklarına el koymak için. Sakıp, sen gerçekten de çok yaşlanmışsın dedi Nikolas. Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış. Hadi çekinme, bunamışsın de. Ama yağma yok. Sizin foyanızı ortaya çıkarmamı engelleyemezsin. Gerçekten de öfkelenmiş gibiydi Sakıp. İki arkadaş arasında böyle bir tartışmaya neden olduğu için kendini suçlamaya başlamıştı Esra. Nasıl olsa öğreneceklerini öğrenmişti, bir fırsatını bulsak da kalksak diye geçirdi aklından. Ama Sakıp Bey'in anlatacakları bitmemişti daha. Hanım kızım, sen hiç Müslümanların toplu halde Hristiyan olduğunu duydun mu diye sordu. Bilmem, duymadım herhalde. Duymamışsındır, duyamazsın. Ama bir Katolik'in Protestan, Protestan'ın Katolik, Gregoriyen'in Protestan olduğu görülmemiş iş değildir. Birbirleriyle ne kadar didişseler de hepsi Hristiyanlık bayrağı altında toplanırlar. Yani bunların niyeti Müslümanları Hristiyan yapmak değil, Gregoriyen mezhebindeki Ermenileri Protestan yapmak. Bunun için de Ermenilerin bağımsız devlet kurma davalarını destekliyorlar. Hadi uydurma diye söylendi Nikolas. Ne uyduracağım? Antep'te, Maraş'ta Ermenileri eğitmek için Amerikan kolejleri açmadınız mı? Ermenileri değil Esra Hanım, herkesi eğitmek için açılmıştı okullar diye açıkladı Nikolas. Bu yaşlandığı için unutmuş. Kendisi de okumuştu o kolejde. Unutmadım, doğru, ben de okudum kolejde ama kaç Müslüman çocuğu vardı okulda, çoğu Ermeniydi. Müslüman çocuklarını kaydettirmezse okul yönetimi ne yapsın? Okul yönetimi ne yapacak? Memnun oldu. Neden? Çünkü Müslümanları kandırmanız daha zor. Ermenileri kandırmanız daha kolay. Ne de olsa Hristiyanlar. Ama onu da beceremediniz. Onca para harcamaya, onca eğitime karşın ancak Ermenilerin dörtte birini Protestan yapabildiniz. Yalan mı? Bizim kolejde Masis adında Ermeni bir arkadaşımız vardı. Masis Gregorien'di, protestan olur diye aldılar çocuğu okula. Ama olmadı. Ermenilerin çoğu Masis gibi uyanık çıktı, mezhebini değiştirmedi. Masis, yaşlı adam birden duraksadı. Esra bir şey anımsamaya çalışıyor diye düşündü ama Sakıp sanki tartıştıklarını unutmuş gibi arkadaşına döndü. Yahu Nikolas, aradan onca sene geçti, bazı geceler hala rüyalarıma giriyor Masis. Ne oldu bu çocuğa, sen de bir haber alamadın değil mi? Masis adını duyan Nikolas'ın gözlerindeki neşeli pırıltılar anında sönüvermişti. Bunun farkında olmayan Sakıp konuğa çevirdi bakışlarını. Keşke Ermenilerin hepsi Masis gibi olsaydı diye yazıklandı. Gül gibi geçinir giderdik onlarla. Arkadaşınız mıydı Masis? Arkadaş da laf mı? Kan kardeşiydik. Can ciğer kuzu sarmasıydık. İçtiğimiz su ayrı gitmezdi. Bu Masis ve ben kolejin üç silahşörleri gibiydik. Bir D'Artagnan'ımız yoktu sadece. Sakıp bu diye başıyla Nikolas'ı gösterdiğinde Esra'nın bakışları karşısındaki adama kaymıştı. Nikolas'ın neşesinin kaçtığını ilk o zaman fark etti. Aynı derecede olmasa da David'in yüzünü de tatsız bir ifade kaplamıştı. Durumdan habersiz olan Sakıp anlatmayı sürdürüyordu. Bizden birkaç yaş daha büyüktü Masis. Abimiz gibiydi, bizi daha çok büyük çocuklardan korurdu. Ne yalan söyleyeyim, çok iyi dövüşürdü, çok da zekiydi. Öldü mü? Kayboldu dedi Sakıp. Ne ölüsü bulundu ne dirisi. Antep işgal edilince ayrı kamplara düşmüştük. Masis Fransızların desteklediği Ermeni kuvvetlerine katılmıştı. Nikolas babasının hastanesine çekilmiş, savaşı oradan izliyordu. Bense direniş kuvvetlerine katılmıştım. Ayağıma çabuk bir delikanlı olduğum için Antep Kuvvetler Komutanı Özdemir Bey'in özel postalığını yapıyordum. Kenti kuşatan Fransız kuvvetlerinin arasından sızarak 2. Kol Ordu Komutanı Selahattin Adil Bey'e şifreli mektuplar götürüp getiriyordum. Düşman silah ve sayı bakımından bizden çok üstündü, kentte halk aylardır açtı. Halk kayısı çekirdeğinden ekmek, kuru ottan çorba yapıyor, at leşleri için birbirine giriyordu. Özdemir Bey ile Selahattin Bey sık sık mektuplaşıyorlardı. 5. kez kentten çıkarken Fransız ordusunda görev yapan Ermeniler beni yakaladılar. Üzerimde sivil giysiler var. Onlara asker olmadığımı anlatmaya çalıştım. Beni aradılar, şifreli mektubu bulamadılar. Ama yine de benden kuşkulandılar. Konuşmam için 2 asker kasaturanın tersiyle dövmeye başladı beni. Acımasızca aşık kemiklerime, diz kapaklarıma, dirseğime vuruyorlardı. Yere yığıldım. Artık sonumun geldiğini düşünüyordum ki birden durun diye bir ses duydum. Masis'ti. Bırakın onu dedi. Ben ona kefilim. Halbuki benim direniş güçlerine katıldığımı biliyordu ama arkadaşlık düşmanlıktan daha ağır basmıştı. Kalkıp ona sarıldım. Buralarda fazla dolaşma diye beni uyardı. Bir süre yanında dinlendikten sonra 2. Kolordu karargahının yolunu tuttum. Masis hem canımı kurtarmış hem de vazifemi yerine getirmeme yardım etmişti. Esra bir yandan Sakıp amcanın anlattıklarını dinlerken bir yandan da Nikolas'a bakıyordu. Arkadaşı Masis'i öve öve bitiremezken yaşlı adamın yüzü biraz daha asılıyor, mavi gözleri donuklaşıyordu. Sakıp'ın ara vermesine fırsat bilen Esra, "Kahvaltı ve bu güzel sohbet için teşekkür ederim," dedi. "Ama artık gitmeliyim." "Erken değil mi?" dedi Nikolas ama fazla da ısrar etmedi. Sakıp düş kırıklığına uğramış gibiydi. "Daha anlatacaklarım vardı." "Başka zaman," dedi tatlı bir gülümsemeyle Esra. "Konuğumuzu zorlamayalım Sakıp amca," diye destekledi David. "Söz, daha sonra yine getiririm." Esra giderken Sakıp'la birlikte Nikolas da saygıyla ayağa kalktı ama ilk geldiğinde onu neşeyle karşılayan, konuşmaya istekli adama hiç benzemiyordu. 17. tablet. Hiç değişmemişti Aşmunikal. Onu Piziris'in yanında gördüğümde ilk düşündüğüm bu oldu. Tıpkı tapınakta gördüğüm gibiydi. İnsanı büyüleyecek kadar güzel, insanı ürkütecek kadar kendine güvenli. Kadın dudağının lezzetini ilk onda tattığım, bir kadın bedeninin güzelliğine ilk onda dokunduğum, Adını kendime bile söylemekten korktuğum Aşmunikalı, sabah saray kütüphanesinde bir tahta sıranın üzerinde beklemeye başladım. Korkum mu daha büyüktü, sevincim mi kestiremiyordum. Bildiğim onu görmenin beni mutlu kıldığıydı, bildiğim onu görmenin beni ürküttüğüydü. Ötesini bilmiyordum. Bilmek de istemiyordum. Dün yanlarından ayrılır ayrılmaz kütüphaneye inmiş, destanları gözden geçirmiş, sıraya dizmiş, bir tablete başlıklarını yazmıştım. Aşmunikal geldiğinde bu tablete bakarak elimizdeki edebi metinleri kolayca öğrenilebilecekti. Onu beklerken acaba yalnız mı yoksa bir görevliyle mi gelecek diye düşünmekten de kendimi alamıyordum. Umarım bir görevli ya da Piziris'in gözdelerinden biriyle gelirdi. Böylece onunla daha rahat konuşabilir, görevimi kralımın istediği gibi eksiksiz bir halde yerine getirebilirdim. Bu sorunun yanıtını fazla beklemeden öğrenecektim. Çünkü Aşmunikal sabah yıldızı gibi erkenden görünecekti kütüphanenin kapısında. Kapıda onu gördüğümde tıpkı tapınakta olduğu gibi aklımı ve yüreğimi amansız bir heyecan sardı. Üzerine çiçeklerle bezeli bal rengi bir elbise giymişti, uzun boynunu gümüşten bir gerdanlık süslüyordu. Buğday rengi tenini daha da koyu gösteren kahverengi gözleri tatlı bir ifadeyle bana bakıyordu. Onunla göz göze gelmemek için başımı öne eğerek, ''Hoş geldiniz değerli hanımım, hoş geldiniz saygıdeğer Aşmunikal'' dedim, soğuk, içten olmayan bir ses tonuyla. O da bunun üzerine sıcak, içten, sevgi dolu bir sesle bana şöyle dedi, ''Hoş bulduk Patasana, aylar sonra yeniden baş başa kalmak ne güzel.'' Boş bulunup başımı kaldırdım. İşte o an kahverengi gözlerindeki ateşe yakalandım. Tapınaktaki utangaç kız gitmiş, onun yerini gözlerindeki farklı anlamlar taşıyan bir kadın almıştı. O anda karşı çıkmanın boşuna olduğunu anladım. Aşmunikal benim yazgımdı, ondan kaçmam imkansızdı. Ama yine de direnmeyi sürdürdüm, hayranlığımı gizleyip elimle dün yazdığım tableti göstererek şöyle dedim. Size bir liste çıkardım. Kütüphanemizde bulunan destanların, efsanelerin, şarkıların, şiirlerin tümünün başlıkları burada yazılı. Bu tabletten istediğinizi seçebilirsiniz. Aşmunikal söylediklerimi duymamış gibi bana yaklaştı. Neden beni tanımıyormuş gibi davranıyorsun Patasana diye sordu. Tapınakta uyanıp da yatakta bulamayınca deliye döndüğüm kız karşımdaydı. Kim olduğunu, soyunu sopunu öğrenmek için başrahip Valvaziti'ye yalvardığım, sevgili bana gelmiş, yarıda bıraktığımız o kutsal sevişmeyi tamamlamamıza yol açacak yakınlaşmanın fırsatını arıyordu. Bal rengi giysisinin altındaki çıplak bedeni canlandı gözlerimin önünde ama bu görüntüyü hemen kafamdan kovarak, ''Sizi tanıyorum.'' diye yanıtladım onu. ''Siz yüce kralımız Piziris'in gözdelerinden saygıdeğer Aşmunikal'sınız.'' Ben kralımızın ve sizin emirlerinizi yerine getirmekle görevli bir hizmetkarım. Sen benim hizmetkarım değilsin dedi. Sen Piziris'ten önce yatağına girdiğim ilk erkeksin benim için. Göz ucuyla çevreye baktıktan, konuştuklarımızı duyan kimse olmadığını gördükten sonra, lütfen böyle konuşmayın, tanrıların gazabını üzerimize çekeceksiniz dedim fısıldayarak.